الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen hafta zekat bölümüyle, zekat babıyla alakalı hadisleri almaya devam ediyorduk. En son Enes radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifi almaya başlamıştık. Uzun bir hadis-i şerifti. Ebu Bekir radıyallahu anhu onu zekat memuru olarak Bahreyn'e gönderdiğinde, geçen dersimizde söylemiştik, hadiste geçen Bahreyn tabiri bugünkü bildiğimiz ülke olan Bahreyn değil, Suudi Arabistan topraklarında sınırları içerisinde olan Ahsa bölgesine Ebu Bekir radıyallahu anhu Enes bin Mali'yi zekat memuru olarak görevlendirdiğinde ona bir mektup, bir risale veriyor. Bu risalenin içinde zekatta olması gereken zekat mallarının ne olduğuyla alakalı bir kısım açıklamalar yapılıyor. Ve bu risalenin üzerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin neyi var? Mührü var. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce zekatla alakalı bu tafsilatı, açıklamayı yapmış. Ondan sonra vefat ettiğinde Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zekat ile hazırlamış olduğu bu kağıdı kime gönderiyor? Enes bin Malik radıyallahu anhu'ya gönderiyor ki Bahreyn'e gittiğinde oradaki insanlardan zekatını ne yapabilsin? Kolaylıkla toplayabilsin. Miktarının ne olduğu ona açıklansın diye Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun Enes bin Malik'e gönderdiğini söylüyoruz. Neden ona bu mektubu gönderiyor? Çünkü oranın halkı, oranın insanları hayvancılıkla uğraşan, develeri, koyunları olan bir topluluk olduğu için Ebu Bekir radıyallahu anhu bu risaleyi ona gönderdiğini söylemiştik. Bu risalenin başında diyor ki هَذِهِ فَرِيدَةُ الصَّدَقَةِ اللَّتِي فَرَدَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ Bu risalede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara farz kıldığı zekat vardır diyor. Arkabinde de ne yapıyor bunun? Tafsilatını getiriyor. Diyoruz ki zekatın farz kılınışı Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle sabit olan bir husus. Ama bununla birlikte diyoruz ki Allah Azze ve Celle zekatın tafsilatı ile alakalı, miktarı ile alakalı kısmın açıklanmasını bu vazifeyi kime vermiş? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vermiş. Yani zekatın tafsili malumatının farziyetini biz nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den mi, sünnetten mi? Diyoruz ki sünnetten öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'e dönüp baktığımız zaman kaç tanesi, kaç tane devesi olan, kaç tane koyunu olan, kaç tane ineği olan, ne kadar zekat vereceğini veyahut da ne kadar malı mülkü olan, ne kadar mahsulü olan, zekatının miktarının ne kadar olduğunu Kur'an-ı Kerim'den ne yapamıyor? Öğrenemiyor. Bunu öğrenmesi için nereye dönmesi lazım? Sünnete dönmesi lazım. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların üzerine farz kıldığı bir ibadetten bahsediyor. Diyoruz ki bu da zekat. Asıl itibarıyla Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle farz kılınmış. Tafsilatındaki farziyet ise nerede? Sünnette geçtiğini görüyoruz. Bu risalede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve kullu 24 min el ibli ma dunaha el ganam. Diyor ki 25 deveden az bir devesi olan kimse, bu 24 olabilir veyahut da daha az miktarlarda olabilir. Diyor ki her 5 deve için zekat olarak ne verecek? Bir koyun verecek. Her 5 deve için zekat olarak bir koyun verecek. Mesela bir insanın 5 devesi varsa bunun zekatı ne? Bir koyun. 10 devesi varsa 2 koyun. 15 devesi varsa 3 koyun. 20 devesi varsa 4. 24 devesi varsa yine 4. 25'ten sonra artık devenin zekatı ne oluyor dedik? Deve cinsinden. 25'ten aşağıda koyun cinsinden olarak veriliyor. 25'ten sonra devenin zekatı yine kendi cinsinden, deve cinsinden zekat olarak veriliyor. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 25 ile 30 arası bintu mahad olarak bu deve cinsinin vermesini öngörüyor. Onun da tarifini yaparken demiştik ki bir yaşını tamamlayıp 2 yaşına girmiş dişi deve. 25 ile 35 arası devesi olan kimsenin vereceği deve, yani bir tane deve zeket olarak verecek. O da ne dedik? Bintu mahab, yani bir yaşını tamamlayıp iki yaşına girmiş dişi bir deve. Eğer bunu bulamazsa bintu lebun diyor. İbnu lebun diyor. Eğer bunu bulamazsa bir yaşını tamamlayıp iki yaşını tamamlayıp üç yaşına girmiş erkek bir deveyi zeket olarak onun bedeline verebileceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarıyor. Ondan sonra sayı işte 46 ile 60 arasında hekka denilen deve olduğunu söylemiştik. Bu da 3 yaşını bitirmiş, 4 yaşına girmiş deveydi. Daha sonradan 61 ile 75 arasında dedik ki ceza denilen deve cinsi, o da 4 yaşını bitirip 5 yaşına girmiş. 76 ile 90 arasında devesi olanlara 2 tane bintilebun dişi 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş deve olarak çıkartıyor zekatını. 91 ile 120 arasında 2 tane hekka, yani 3 yaşını bitirip 4 yaşına girmiş deveyi zekat olarak veriyor dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devenin zekatını ne yapıyor? 120'ye kadar bu şekliyle tafsilatlı bir şekilde açıklıyor. Şu sayılar arasında olursa şu deve cinsini veriyorsun. Burada cinsten kastımız ne? Devenin yaşıyla alakalı olan durum. En son diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer 120'den fazla olursa, eğer develerin sayısı 120'den fazla olursa her 40'ta bir bintilebun, her 50'de de bir hekka zekat olarak verilir. Yani çünkü bu sisteme göre 120, adamın işte örnek veriyorum 890 tane devesi varsa, sayı daha çoksa nasıl hesap yapacaksın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonraki hesabı da bize ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Diyor ki her 40 için bir bintilebun, her 50 için de bir hekka verilecek. Mesela adamın 130 tane devesi varsa, bu matematik işlemine göre zekat olarak ne verecek? 130 devesi olan? Bir hekka 2 tane bintilebun. Çünkü bintilebun 40-40 dedik. 80. Hekka da 50. 80-50 daha. 130. Yani 130 devesi olan 3 tane deve zekat olarak çıkartacak. İkisi bintilebun olacak. Bir tanesi hekka denilen deveden olması gerekiyor. Bu sayıyı ne yapabiliriz? Yükselterek bu matematiksel hesaba göre uydurabiliriz. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki فَمَنْ لَمْ يَكُمْ مَاهُ اِلَّا اَرْبَعْتُمْ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ ف۪يهَا صَدَقَ İlla en yaşa rabbuha. Eğer bir insanın 4 tane devesi var ise o kimseye diyor zekat farz değildir. Hatırlayın biraz önce ne dedik? 5 devesi olan ne veriyordu zekat olarak? Bir koyun. Bir koyun veriyordu. 5 ne? Devenin zekatının başlangıcı. 5'ten aşağı olursa 4, 3, 2, 1 diyoruz ki o kimseye zekat düşmüyor. Ama bununla birlikte bir adamın 4 tane devesi var da bir tanesini vermek istiyorsa, gönlünden koptu ise, fakir fukaranın ihtiyacını gidermek için veriyor ise, bunun da ne olduğunu söylüyoruz? Güzel olduğunu söylüyoruz. Hangi manada? Yani üzerine farz olmasa bile bir insan 4 tane devesi varsa birine bunu sadaka olarak verebilir mi? Diyoruz ki verebilir. Ecrini Allah Azze ve Celle'den ne yapar? Alır. Ama diyoruz ki üzerine farz mı? Farz değil. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyunun otlakta, yani otlayan koyunun zekatından bize bahsediyor. Diyor ki اِذَا كَانَ اَرْبَع۪ينَ اِلَى اِشْر۪ينَ وَمِيَ شَاتٌ. Eğer diyor koyunların sayısı 40 ile 120 arasında ise o kimseye ne gerekir? Bir tane koyun zekat olarak gerekir. Burada koyunun özelliği ne olması gerekiyor? Otlayan hayvan olması gerekiyor. Onun da biraz sonra tafsilatını yapacağız. Yani bu zekat, yani koyunun zekat alınabilmesi için koyundan, o koyunun otlakta yetişen bir hayvan olması gerekiyor ki üzerine ne yapsın? Zekat düşsün. Burada koyunun kısmını, yani koyunu 5 kısma ayırıyoruz. Birinci olarak diyoruz ki bütün sene yem ile besleniyorsa koyun, yani koyunu ahıra kapatmış sahibi, otluğa çıkarmıyor, dışarıda otlamıyor. Sürekli ne yapıyor ona? Masraf yaparak, yem alarak, yemle besliyor ise diyoruz ki o koyuna zekat düşmüyor. İsterse sayısı 40 olsun, isterse 50 olsun. Yani otlayan koyun değil ise, büyük bir çoğunluğunda diyelim, veyahut da senenin tamamında otlamaya çıkarılmıyor. Diyoruz ki ona ne yapılmıyor? Zekat düşmüyor. Eğer bütün sene yemle besleniyorsa dedik, veyahut da bazısında yemle besleniyor ise, yani adam 3 ay veyahut da nasıl diyelim, bütün sene yemle beslenene zekat düşmüyor dedik. Veyahut da 8 ay yemle besliyor, 3 ay ne yapıyor? Otlatıyor. Burada en çok çokluk nerede? 8 ay yemle beslendiği için diyoruz ki buna da ne yapılmıyor? Zekat düşmüyor. Eğer yarı yarıya ise, yani 6 ay otlatıyorsa, 6 ay otlatmıyorsa yine ilim ehli diyor ki aynı şekilde buna da ne yapmıyor? Zekat düşmüyor. Bunun akabinde senenin büyük bir çoğunluğunda hayvan otluyor ise veyahut da senenin tamamında otluyor ise bu hayvana ne düşüyor? Zekat düşüyor. Yani burada bizim koyundan bahsettiğimiz hangi koyun? Otlayan. Ya senenin tamamında veyahut da büyük bir çoğunluğunda otlayan koyun ise ona zekat düşüyor. Onun haricindeki koyuna ne yapmıyor? Zekat düşmediğini söylüyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şerifte diyor ki fi sadakatil ganemi fi saimetiha. Yani otlayan koyunun zekatının özelliğini bize bu şekilde açıkladığını görüyoruz. Dedik ki koyun 40 ile 120 arasındaysa zekatı nedir? Bir koyun. Diyoruz ki 121 ile 200 arasında ise iki koyun. 201 ile 300 arasında ise 3 koyun. Bundan sonra her 100 için Allah Resulü Aleyhisselam 1 koyun diyor. Yani bir adamın 400 koyunu varsa zekatı ne? 4 koyun. 500 ise 5, 600, 700, 800 bu ne yapabiliriz? Örnekleri çoğaltabiliriz. Ondan sonraki sayıdan sonra her 100 için ne yapıyoruz? 1 koyun zekat olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize belirlediğini görüyoruz. Ve izâ kânet sâimetur raculi nâkısaten min erba'ine şâten vâhideten feleyse fîhâ sadaka illâ en yeşâ'a rabbuhâ. Diyor ki eğer bir kimsenin otlayan 40 koyunundan bir tane eksik olsa, yani 39 dahi olsa, diyor ki o kimseye farz olarak zekat düşmüyor. Ancak sahibi kendiliğinden bir şeyler vermek istiyor ise, diyoruz ki bu bundan müstesnadır. Zekat memuru onun vermiş olduğu bu farz olmayan ama nafile olarak vermiş olduğu bu zekatı ne yapabilir? Ondan kabul edebilir. Bunda da bir beis yoktur. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقْ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعْ خَشَّةَ السَّدَقَةِ. Ve yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tane özel durumdan bahsediyor ki bazı insanlar bu iki durumu kullanarak zekat vermemek hususunda veyahut da zekatı düşürme hususunda ne yapıyorlar? Tabiri caizse bir sahtekarlığa gitmeye çalışıyorlar. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun önüne ne yapıyor? Bir set çekiyor, engel çekiyor. Diyor ki وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّكْ. İki tane ayrı sürüsü olan o sürüleri ne yapmasın? Bir araya getirmesin, toplamasın. Buraya örnek verirsek ne yapacağız? Daha iyi açıklayacağız. Mesela bir adamın, örnek veriyorum, İstanbul'da 40 tane koyunu var. Ve bu adamın Tekirdağ'da da neyi var? 40 tane başka bir koyunu var. Aynı adamın 2 tane koyunları var. Zekat vakti yaklaştığında bu iki koyunları bir yerde topluyor. Şimdi buradan neyi anlıyoruz? Şimdi anlattığım zaman anlayacaksınız. Bu adamın İstanbul'da koyunları kaç tane? 40 tane. 40 koyuna ne zekat düşüyor? Bir koyun. Bu adamın Tekirdağ'da da koyunları var 40 tane. Onlara ne düşüyor? Bir koyun. Toplamda bu adam kaç zekat verecek? 2 koyun. Peki bu adam 2 tane bu sürüyü bir araya topladığı zaman kaç koyun ediyor? 80 koyun. 80 koyuna zekat ne düşüyor? Bir koyun. Normalde ne dedik? 40 ile 120 arası bir koyun. Ama bir yerde 40 varsa, bir yerde başka bir yerde 40 varsa her ikisine ayrı ayrı ne düşüyor? Zekat düşüyor. O yüzden bu adam zekatı azaltmak için ne yapıyor? Farklı iki olan sürüyü, kendisine ait olan sürüyü zekattan kurtulmak için veyahut da sayısını azaltmak için bir araya topluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunu yasaklıyor. Diyor ki وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّكْ. Farklı farklı olan sürü, aynı kişiye sahip olan sürü ne yapılmaz? Bu bir araya birleştirilmez. Yani ona da örnek vereceğim şimdi. Dedik ki burada iki ayrı yerdeki koyunları toplamaktan kasıt. Yani aynı sınırlar içerisinde veyahut da şöyle tabir edelim. Namaz ile yani namazın kısaltılmasının meşru olduğu uzaklıkta olur ise ne yapmayacak? Bunları bir araya toplamayacak. Buradan kastedilen bu. Neden ben İstanbul Tekirdağ örneğini verdim? Çünkü aradaki mesafe ne? Kasır mesafesi. Yani bir insan aynı İstanbul içinde koyunları var ise, adamın Bayrampaşa'da var, aynı zamanda Aksaray'da da bir şey var, koyunları var. İkisini bir araya topladı. Buradaki yasak kapsamına giriyor mu? Diyoruz ki girmiyor. Burada yasak kapsamına giren ne? Namaz mesafesinin, yani namazı kısaltma ruhsatını bize veren uzaklıktaki, ki onu da günümüzde ilim ehli 80 kilometrenin üstünde olduğunu söylüyor. Eğer bu mesafede ise ayrı ayrı yerdeki mesafelerin arasında namazı kısaltacak kadar bir mesafe var ise, namazı kısaltılmasının meşru olduğu bir mesafe var ise, bunların bir araya getirilmesini, zekatı azaltmak için korkudan dolayı bir araya getirmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığını söylüyoruz. Ve yine aynı şekilde iki farklı kişinin koyunları var. Aynı kişinin değil de iki farklı kişinin neyi var? Koyunları var. Her ikisinin de 40'ar tane koyunu var. Bunlar aynı beldede, aynı mıntıkada yaşayan insanlar. Ve bunlar da zekat memuru gelince ne yapıyorlar? Koyunları birleştiriyorlar. Amaçları ne? Diyorlar ki koyunları birleştirelim bir sürü halinde. Kaç tane var? 80 tane. Zekat memuru gelince kaç tanesini alacak? Bir tanesini. O zaman ne diyor? Bunu yarı yarıya paylaşırız. Eğer bu 40 koyun benim, bu 40 koyun da senin dersek ne olacak? Bir tane senden alacak, bir tane de benden alacak. O yüzden diyorlar ki ikisini bir araya toplayalım. Ne olsun? Bir olsun. Bir tane zekat vermiş oluruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun önüne ne yapıyor? Set çektiğini görüyoruz. Diyor ki وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُشْتَمِعْ خَشْيَةَ sadaka. Aynı zamanda diyor bir arada olanlar da sadaka verme korkusundan ne yapılmaz? Ayrılmaz. Buradan nasıl örnek verebiliriz? Yine aynı adam örnek verelim. 40 tane koyunu var. 40 tane koyuna ne düşüyor zekat? Bir tane koyun. Adam bu 40'ı 2'ye bölse, 20 burada, 20 buraya alsa, zekat memuru geldiği zaman görecek burada kaç tane koyun var? 20 tane. Burada kaç tane var? 20 tane. Zekat düşüyor mu? Düşmüyor. Oysa ki bu zekat memuru gelmeden önce bu adamların koyunu 40 tanesinde neredeydi? Bir yerdeydi. Ve buna bir tane zekat vermesi gerekiyordu. Aralarını ne yaptı? Ayırdı. Sanki bu 20'si başka bir tarafta, 20'si başka bir tarafta gibi. Niçin? Zekat vermekten kaçtığı için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu da yasakladığını görüyoruz. Ve yine başka bir örnek. Bir adamın 5 tane koyunu var. Diğer bir adamın da kaç tane koyunu var? 35 tane koyunu var. Ve bunlar koyunlarına nerede bakıyorlar? Bir yerde bakıyorlar. Biraz sonra onun şartlarını da zikredeceğiz. Yani 5 tane koyun var. Öbür adamın kaç tane var? 35 tane. Bunlar bir yerde bakıyorlar. Bunlar bir sürü halinde bakıyorlar. Toplamda kaç koyun var? 40 tane. Bu 40 koyuna zekat düşüyor mu? Diyoruz ki zekat düşüyor. Bu 40 tane koyuna eğer bir yerde bakılıyorlarsa bunlara zekat düşüyor. Peki bunun tafsilatını nasıl yapacağız? Hangisi verecek? Diyoruz ki ikisi de verecek. Nasıl verecek? Koyunlara, sahip oldukları koyunlara oranıyla verecekler. Yani birinde 35 koyun var, birinde 5 koyun var. O onun kaç katı fazlası? 8'de 1. Biri 8'de 1 verirken diğeri 8'de kaç verecek? 7 verecek. Ona göre ne yapacaklar? Normalde diyoruz ki biz 5 tane koyuna zekat düşüyor mu? Normalde biz 5 tane koyuna zekat düşüyor diyor muyuz? Düşmüyor. Ama diyoruz ki eğer bunlar 35 ve 5 aynı yerde bir sürü olarak bakılıyorlarsa ve bunların miktarı o nisap miktarına ulaştı ise, diyoruz ki o nisap miktarına ulaştı ise o zaman ne diyoruz ona? Zekat düşüyor. Ama oranı ne yapıyoruz? Koyunların sahibine göre, yani adetlere göre zekatı onlar arasında pay ediyoruz. Diyor ki وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْتَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ Biraz önceki bahsettiğim husustan bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir insan veyahut da bir iki ortak koyunlarına bir arada bakıyorlarsa koyunlarının oranında ne yapılır? Onların zekatı çıkartılır. Eğer bu insanlar, yani bu biraz önce örnek verdiğimiz 35 ve 5 tane koyun olan insanlar, koyunlarına ayrı ayrı baksalardı, ikisine de ne gerekmiyordu? Zekat gerekmiyordu. Ama bunlar sürüyü bir araya toplayıp, şimdi onu zikredeceğiz. Bunun belli şartları var. Bu şartlara uyarlarsa onlar bir sürü olarak sayılır. Ve ona göre ne yapılır onlardan? Zekatı alınır. Kendi aralarında da oranlarına göre bölünür. Diyoruz ki öncelikle bütün sene veyahut da senenin büyük çoğunluğunda bu hayvanların ne olması gerekir? Bir arada olması gerekir ki bunların zekatı ne olarak hesaplansın? Bir olarak hesaplansın. İkinci olarak diyoruz ki sütlerinin bir yerde toplanıyor olması gerekir. Yani bu 40 tane koyunun eğer sütleri bir yerde toplanıyor ise, yani bu 5'i senin, 35'i benim değil. Sağıyorlar hepsini. Ona göre ne yapıyorlar? Yani bunda bir ortaklık var. Ona göre payı da ne yapıyorlar? Bölüşüyorlar ise diyoruz ki bu ortaklığın getirdiği ikinci şarttır. Senenin büyük bir çoğunluğunda ne olması gerekiyor? Bu hayvanların aynı yerde kalıyor olması gerekiyor. İkinci olarak sütlerinin ortak sağlıyor olması gerekiyor. Yani herkes sütünü kendisi sağıp kendisi satarsa bu sistem ne olur? Bu ortaklık bozulur. Bazen bu yararlı olabilir, bazen kişilere göre zararlı olabilir. Üçüncü olarak diyoruz ki senenin tamamında veyahut da büyük bir çoğunluğunda bu hayvanların bir yerde geceliyor olması gerekiyor. Yani aynı ahırda ne yapıyor olması gerekiyor? Geceliyor olması gerekiyor. Eğer adam gündüz otlamaya beraber çıkartıyor ama gece ne yapıyor? Kendi evinin önüne alıyor ise bu ortaklık nedir? Geçerli değildir. Üçüncü olarak, dördüncü olarak diyoruz ki aynı yerde yatma şartları olduğunu söylüyoruz. Beşinci olarak da diyoruz ki aynı çobanın bunları güdüyor olması gerekir. Yani bu 35 birisinin, 5 de diğerinin toplamda 40 tane koyunu eğer bir çoban güdüyor ise o zaman bunlar ne sayılır? Bir sürü olarak sayılır. Ona göre muamele edilir. Eğer bu 5 taneyi başka bir çoban güdüyor ise, diğer 35 taneyi başka bir çoban güdüyor ise o zaman burada bir ortaklık nedir? Söz konusu değildir. Yani bu saymış olduğumuz şartlardan bir tanesinin yerine gelmiyor oluşu bu ortaklığı ne yapar? Bozmuş olur. O zaman zekat memuru ne yapar? Ona göre onlar arasında muamele eder. Diyor ki وَلَا يُخْرَجْ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقِ Diyor ki zekat malı olarak herime dediğimiz yaşlı hayvan zekat malı olarak ne yapılmaz? Çıkartılmaz. Yani adamın 40 tane koyunu var. Zekat verecek. Aralarından hangisini seçmek istiyor? En yaşlı olanı, etinin kart olanı. Diyor ki bari zekat olarak ne yapayım? Elimden bunu çıkartayım diyor. Diyoruz ki bu zekat olarak ne yapılmaz? Zekat memuru tarafından alınmaz. Neden? Çünkü burada kimin hakkı var? Fakirin, fukaranın hakkı var. O zaman bu şekliyle ne olmuş? Onlara zulmedilmiş olur. Herkes malının içinden en yaşlısını, eti en sert olanı, kart olanı çıkartırsa fakirler bundan ne yapamaz? Bu manada istifade edemez. Yani hakkıyla ne yapamazlar? İstifade edemezler. İkinci olarak diyor ki وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ Eğer hayvanda bir ayıp var ise ve bu hastalıklı hayvanı çıkartmaya çalışıyorsa, düşünün adamın koyunları var, arada bir tanesi böyle hasta, cılız, ölecek gibi, zekat memuruna diyor ki zekat olarak ne yap? Bunu al. Diyoruz ki bu da caiz değil. Yine burada baktığımız zaman fakirlere ne var? Fakirlerin hakkında hakkıyla onlara verilmesi gerekeni vermemek var. Üçüncü olarak diyor ki Allah Resulü sen وَلَا تَيْسُنْ Aynı zamanda keçi de ne yapılmaz? Adamın koyunları varsa keçi de zekat malı olarak çıkarılmaz. Yani adamın 40 tane koyunu var, 3-5 tane de keçisi var. Ne diyor? Zekat olarak al diyor. Bu erkek tekeyi sana veriyorum, bunu götür. Normalde insanlar arasında koyun eti keçinin etine göre nedir? Daha iyidir. İnsanlar bunu şey yaparlar. O zaman diyoruz ki bu kısımda ikiye ayırıyoruz. Yani hem erkek hayvan olarak bakarsak, eğer sen sürünün içinden erkek hayvanı alıyor isen, burada kime zarar veriyorsun? Fakire mi? Yoksa zekat veren kimseye mi? Düşünün, adamın 38 tane, 39 tane koyunu var, bir tane koçu var. Diyorsun ki zekat olarak neyi alacağız? Koçu alacağız. Burada zarar kime? Mal sahibine. Niye? Çünkü adam bu koç ile sürüsünü ne yapıyor? Üretiyor, büyütüyor. Eğer koçu bu maksatla alıyor isen, yani arada bir tane var en değerlisi, bunu alıyor, sen zekat veren kimseye zarar vermiş oluyorsun. Zulmetmiş oluyorsun. Eğer yani orada bir sürü koyun varken, bir sürü de koç varken, aradan adam koçu vermeye çalışıyorsa eti kart diye, bu sefer de kime zarar vermiş oluyorsun? Fakire zarar vermiş oluyorsun. O zaman diyoruz ki her şey durumu içinde ne yapılır? Değerlendirilir. Şimdi bir adamın 40 tane koyu var, koyunu var. Koyunların büyük bir çoğunluğunda hastalık var veyahut da özür var. Adam bu o zaman 40 taneden bir tanesini çıkarmasında bir sıkıntı var mı? Diyoruz ki bir sıkıntı yok. Veyahut da adamın 40 tane keçisi var. Zekat olarak ne çıkartacak? Bu keçilerden bir tanesini çıkartacak. Diyoruz ki hatırlayın Muaz radıyallahu anh'un hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona nasihat ederken ne diyordu? Orta yollu olmasını ona emrediyordu. Bu rivayete dönüp baktığımız zaman mana olarak aynı şeyi ifade ediyor. Ne hastalıklı olsun, ne yaşlı olsun, ne de aynı zamanda erkek bir hayvan olsun ki ne burada zekat veren mağdur olsun, ne de zekatı alan mağdur olsun. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize orta yollu olmayı gösteriyor. Yani ne malın en iyisini ne de en kötüsünü. Ortası hangisi ise onun alınmasını tavsiye ettiğini görüyoruz. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki وَفِرْ رِقَّةِ ف۪ي مِئَتَيْ دِرْهَمْ رُبْعُ الْعُشْرِ. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devenin zekatından bahsetti. Akabinde koyunun zekatından bahsetti. Şimdi de kendi üzerine zekat düşen başka bir sınıfa geçiyor. Buradan bahsettiği de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gümüş. Gümüşten bahsediyor. Diyor ki 200 dirhemlik, yani 200 dirhem miktarında gümüşü olan kimse ne yapacak? Zekat verecek. Yani 200 dirhemlik gümüşü olan kimseye zekat düştüğünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize belirliyor. Diyoruz ki 200 dirhem gümüş demek. 1 dirhem ilim ehli diyor ki yaklaşık olarak 3 grama tekabül ediyor. 1 dirhem yaklaşık olarak kaç grama tekabül ediyor? 3. Yani 2,975 gram diyorlar 1 dirhem. 200 dirhem ne yapıyor? Yaklaşık olarak 600 gram. 595-600 gram arası. Demek ki bir insanın 600 gram gümüşü var ise ona ne düşüyor? Zekat düşüyor. Peki zekatı hesaplarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rub'ul usri. Onun miktarı neymiş? Onda birinin dörtte biri diyor. Onda birinin dörtte biri ne demek yani? Kırkta? %2,5 veyahut da kırkta bir. 600 gramın %2,5'u ne yapıyor? Yani 2,5 çarpı 6. Yani 15 gram. Doğru mu? Yani 600 gram gümüşü olan ne yapacak? 15 gram ondan zekat verecek. Devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer diyor bir kimsenin bu 200'den aşağı, 200 dirhemlik değerdeki gümüşten aşağı gümüşü varsa, mesela 190 gibi, 190 dirhem gibi, diyor ki o kimseye zekat düşmez. Demek ki gümüşün nisap miktarı neymiş? 600 gram, yani 200 dirhemlik miktarı varmış. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamayı yaptıktan sonra, gümüş ile alakalı bu tafsilatı yaptıktan sonra yeniden deve ile alakalı başka bir hususu aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onda da وَمَنْ بَلَغَ اِنْدَهُ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعِ وَلَيْسَ اِنْدَهُ جَذَعْ وَاِنْدَهُ حِقَّ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ وَاِنْ تَيَسَّرَ لَهُ اَوْ اِشْرِينَ دِرْهَمًا. Diyor ki eğer bir kimseye zekat olarak cid'a dediğimiz deve, yani 4 yaşında olan deve farz oldu ise, yani adamın örnek veriyorum 70-80 tane devesi var. 4 yaşında bir deveyi ne yapması gerekiyor? Zekat olarak vermesi gerekiyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, eğer diyor bu 4 yaşındaki devesi yok ise zekat olarak vereceği, develer bu yaş sınırının altında. Diyor ki o zaman o kimseden hekka, yani 3 yaşında bir deve ne olur? Zekat olarak alınır. Normalde ne dedik? 4 yaşındaki deve 3 yaşındaki deveye göre değil, daha üstün. Şimdi bu insan da 4 yaşındaki deve vermesi gerekirken elinde bu deve yok. Ne aldık onun yerine? 3 yaşındaki deveyi aldık. Ortada bir eksiklik var mı? Diyoruz ki ortada ne var? Bir eksiklik var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu eksikliği kapatmak için ya diyor bu kimse 20 dirhem zekat memuruna ekstradan ne yapar? Bu açığı kapatmak için para verir. Bunu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miktarını belirliyor. 20 dirhem. Veyahut da diyor eğer parası yoksa 20 dirhem onun yerine ne yapar? 2 tane koyun vererek bu açığı kapatır. Devamında da bunun aksini söylüyor. Yani bir adama 3 yaşında bir deve vermesi zekat olarak farz iken bu adamın devesinin arasında 3 yaşında bir deve yok. Kaç yaşında var? 4 yaşında devesi var. Diyor ki bunu zekat memuruna verir. Şu anda bu adam normalde olması gerekenden ne yaptı? Fazla bir mal vermiş oldu. Onun yerine ne yapması lazım? Zekat memurunun ona geri olarak bir şeyleri çevirmesi gerekiyor. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kısımda da diyor ki zekat memuru o kimseye ya 2 tane koyun verir toplamış olduğu zekatlardan veyahut da 20 dirhem para verir. Gümüş 20 dirhemlik gümüş verir. Burada ilim ehli bu 20 dirhemlik gümüşü açıklarken şöyle söylüyor. 2 koyun veyahut da 20 dirhem diyor ya. Demek ki o dönemde bir koyun kaç dirhem alınıyormuş? 10 dirheme alınıyormuş. O zaman kıyas olarak ne yaparız? Bunu öngörürüz. Neden böyle diyoruz? Çünkü günümüzde 10 dirheme bir koyun ne yapamazsınız? Alamazsınız. Neden? Çünkü hesabını yapalım. 1 dirhem yaklaşık olarak ne dedik? 3 gram dedik değil mi? 1 dirhem 3 gram. 10 dirhem 30 gram gümüş yapıyor. Şimdi gümüşün gramına bakıyoruz. 1,5 lira. 30 gram ne yapıyor? 45 TL yapıyor. 45 TL'ye koyun alabilen var mı? Koyun alabilen yok. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi söylediği esnada o dönemdeki o 10 dirheme ne yapılıyordu? Bir koyun alınabiliyordu. Ama bugün hani o 10 dirhem içinde hadisi anlayıp hayatımıza uydurmaya çalışıyoruz ya. Diyoruz ki 10 dirhem ne kadar yapıyor? 45 lira. O zaman benim zekatım olarak devesi olan bir adam. Diyor ki üstüne ne yapayım? Bu küçük 3 yaşındaki şey vereyim. Üzerine de sana 90 lira vereyim. Ödeşmiş olalım. Oluyor mu? Diyoruz ki hayır. Sen burada ne yapacaksın? Koyunun değerini baz alacaksın. Bir koyun ne kadar? Örnek veriyorum 800 lira mı? O zaman ne yapacaksın? 800-800. 1600 lira ya para vereceksin ya da 2 tane koyunun varsa ne yapacaksın? Onu eğer malın az ise bu şekilde tamamlayacaksın. Eğer fazla da verdiysen o meblakta ne yapacaksın? Ya 2 tane koyun alacaksın veyahut da o meblakta zekat memuru sana bunu para olarak verecek. Ve burada diyoruz ki bu zekat memurunun veyahut da zekat veren kimsenin dilemesine kalmış bir husus değil. Yani istersen ver, istersen verme değil. Yani bu senin üzerine farz olan bir şey ise zekat memuru şöyle diyemez. Tamam bir yaşında fazla olan bir deve verdin. Yapacak bir şey yok. Artık bunu bu şekilde kabul ediyoruz diyemez. Ne yapması lazım? Bu meblağı muhakkak o kimseye vermesi lazım. Yoksa üzerinde bunun mesuliyeti kalır. Aynı şekilde o kimse için de geçerli. Zekat veren kimse de kardeşim işte 3 yaşında bir deve verdik. Daha ne istiyorsun? 4 yaşında devemiz yok. Bu sene de böyle olsun diyemez. Üzerindeki o farziyeti hakkıyla ne yapmış olmaz? Eda etmiş olmaz. Verse bile o 3 yaşındaki deveyi üstünü tamamlamasa kıyamet gününde o arta kalan kısımdan ne yapmak zorunda? Hesap vermek zorunda olduğunu söylüyoruz. Bu hadis-i şerifi bitirdikten sonra bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. O da Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'nun Yemen'e gönderildiği hadis ile alakalı başka bir neyden bahsediliyor? Tafsilattan bahsediliyor. Hatırlayın, bu Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun Enes bin Mali'ye gönderdiği bu uzun risaleden önce hangi hadis-i şerif almıştık? Muaz bin Cebel'i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Yemen'e gönderirken orada ne vardı? Genel lafızlar ile bize aktarılmıştı. Orada bize neyi ispat ediyordu o rivayette? Zekatın farz olduğunu, zenginlerden alıp fakirlere verildiği rivayetin bu kısmı alınmıştı. Burada bize aynı rivayet bir kez daha getiriliyor. Ama bu zekat mallarının tafsilatı ile alakalı olan kısmı. Bu rivayette de وَعَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ 30 بَقَرَةٍ تَبِيعًا اَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ 40 مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا اَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرِيًّا رَوَاهُ الْخَمْسَ وَاللَّوْضُ لِأَحْمَدْ وَحَسَّنَهُ الْتِرْمِذِي وَاَشَارَ اِلَى اِخْتِلَافٍ ف۪ي وَصْلِهِ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ حِبَّانِ وَالْحَاكِمِ Muaz bin Cebel radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderdiğinde ona şu vasiyeti, şu emiri ona veriyor. Diyor ki, her 30 sığırdan bir dişi veyahut da erkek tebi'a. Biraz sonra bunun ne manaya geldiğini söyleyeceğiz. Ve her 40 sığır için ise bir musinne, yani bu yaşa gelmiş, diyor ki büyükbaş hayvanı zekat olarak al. Yani her 30 büyükbaş hayvan için bir zekat belirlenmiş ve her 40 için ne belirlenmiş? Bir zekat belirlenmiş. Diyor ki ergenlik yaşına gelmiş çocuk için bir dinar, ergenlik yaşına gelmiş çocuk için bir dinar. Mustafa şimdi oradan bakıyor. Zekattayken çocuk nereden çıktı diyor. Diyor ki veyahut meafir olarak muadilini almasını emretti. Burada zekatla alakalı başka bir kısma gireceğiz. O da cizye ile alakalı durum. Diyor ki bu hadisi 5 imam rivayet etmiş. Lafız İmam Ahmet'e aittir. Tirmizi hasen olduğunu söylemiş. Ve vaslında ihtilafa işaret etmiştir. İbn Hibban ve Hakim ise hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Hatırlayın, geçen o hadisi açıklarken de söylemiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde, yani vefatından bir sene önce Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'yu Yemen'e davetçi olarak, vali olarak, kadı olarak ne yapıyor? Oraya gönderiyor, tayin ediyor. Ona bazı nasihatlarda bulunuyor. Bu nasihatların içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Yemen'deki Müslümanlardan, inekleri olanlardan zekat almasını, Müslüman olmayan ehli kitaptan da ne almasını nasihat ediyor? Cizye almasını nasihat ediyor. Neden Yemen halkına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani inek ile alakalı zekatın tafsilatını yaptı da bu rivayette işte deveden veyahut da koyundan bahsetmedi? Çünkü diyoruz ki Yemen halkının özelliği ne? Büyükbaş hayvanı besleyen kimseler. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette o insanlara münasip olan şey ne ise onunla alakalı hususta ne yapıyor? Muaz radıyallahu anhu'ya bilgi verdiğini görüyoruz. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ona emrettiği bize aktarılıyor. وَاَمَرَهُ اَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ 30 بَقَرَةً تَبِيعًا اَوْ تَبِيعَةً Eğer bir kimsenin hayvanlarının sayısı, hangi hayvan bu? Büyükbaş. Buradaki rivayette bakara lafzı geliyor. Buradaki bakaradan kasıt inek manasında, yani dişi olan o büyükbaş hayvan değil. Diyoruz ki buradan kasıt büyükbaş cinsi. Yani bir adamın 30 tane ineği varsa ona zekat düşüyor. Onun 30 tane boğası varsa düşmüyor mu? Veyahut da 30 tane mandası varsa, başka tabirler ile isimlendirilen şey varsa onlara zekat düşmüyor. Sadece bu İnek lafzı için geçerli mi? Diyoruz ki hayır. Buradan kasıt ne? O cinsi. Biz bunu Türkçe'ye tercüme ederken, tabir ederken ne diyoruz? Büyükbaş. Bunun içine inek de giriyor. Bunun içine öküz de giriyor. Bunun içine manda da giriyor. Diğer sınıflarına ne yapıyor? Bu kapsamın içine girmiş oluyor. Eğer 30 tane hayvanı var ise diyor ki ona tebi'an av tebi'aten. Yani bir yaşını doldurmuş dişi veyahut da erkek bir ne diyelim ona? Sığır mı diyoruz? Düve mi diyoruz? Artık neyse onun tabiri. Yani bir yaşını doldurmuş büyükbaş ister erkek olsun ister dişi olsun o sığırın zekat olarak almasını emrediyor. Kaç tane hayvanı varsa büyükbaş? 30 tane. Diyor ki eğer o kimsede 40 tane büyükbaş hayvan varsa diyor ki musinneten. Musinneden kasıt da 2 yaşında. 2 yaşında olmuş bir dana veyahut da düve artık ne olarak isimlendiriliyorsa zekat olarak almasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize aktarıyor. Ve yine burada devede 120'den sonra bir tafsilat yapmıştık ya. Dedik ki her 40 için bin tilebun, her 50 için hekka demiştik. Aynı tafsilatı ne yapıyoruz burada? Yapıyoruz büyükbaşları. Yani nasıl? Şimdi bir adamın 30 tane büyükbaş hayvanı var. Belli. 40 tane onun da şeyi belli. Değil mi? Ama adamın 120 tane varsa nasıl yapacak? 180 tane varsa nasıl yapacak? Diyoruz ki aynı oradaki yapmış olduğumuz hesaplama sistemini burada da kullanıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada 30'u belirtmiş. 30'a ne düşüyor? 40'ı belirtmiş. Ona ne düşüyor? Diğer sayılara da buna göre hangisi uygunsa ne yapacağız? O şekilde hesaplayarak kaç tane zekat vermesi gerektiğini buradan hesaplayabiliriz. Diyor ki وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِنَارًا. Dinar biliyorsunuz para birimi olarak neyden yapılmış dinar? Dirhem neyden yapılıyor dirhem? Gümüşten. Dinar altından. Diyor ki her ihtilam olma yaşına gelmiş yani buluğ çağına ermiş her kimseden ne yap diyor? Bir dinar senelik onlardan cizye alacaksın. Dinar ne dedik? Altından. Peki bir dinar gramaj olarak ne yapıyor? İlim ehli diyor ki 4,25 gram. Yani bugünün tabiriyle yaparsak 1 gram altın günümüz kurlarına dönüp baktığımız zaman yaklaşık olarak 100 lira civarında. Değil mi? O zaman 4,25 ne yapıyor? 425 TL. Yani gittiği yerde Yemen'de Müslümanlardan ne alacak? Hayvanlarından. Büyükbaş hayvanda 30 tane ise tebi'an 1 yaşını doldurmuş. 40 tane ise musinne 2 yaşını doldurmuş. Bir sığırı zekat olarak alacak. Eğer oradakiler Müslüman değilse, Müslüman olmayanlar bu ibadetlerden, bu manada mesuller mi dünyada? Yani kafir bir adam 40 tane ineği varsa birine zekat olarak verdiği zaman bu sorumluluktan kurtulmuş oluyor mu? Diyoruz ki hayır. Öncelikle ne yapması lazım? Onun iman etmesi lazım. Ama racih olan görüşe göre kıyamet günü bu yapmadıkları yani bu yerine getirmemiş oldukları farzlardan hesaba çekilecekler mi? Çekilecekler. Neden? Eğer bir Müslüman İslam'ı kabul ettiği halde bu farzları yerine getirmiyorsa bundan hesap görecek ise kafir olan insanın bundan hesap görmesi diyoruz ki min babi evle hayli hayli ne yapması lazım? Görmesi lazım. Yani eğer görmüyor ise o zaman kafirin bu manada durumu Müslümandan ne olarak gözükür? Daha iyi. Hem adam İslam'ı kabul etmemiş hem de kabul etmedi. Bu İslam'ın emirlerinden veyahut da yasaklarından hesaba çekilmeme gibi bir durumu ne yapamaz? Olması söz konusu olamaz. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada buluğ çağına ermiş Müslüman olmayan kimseden senelik olarak bir dinar ne yapmasını almasını emrediyor ona? Cizye olarak almasını emrediyor. Ev diyor ki adelehu maafiriyen. Eğer o insanın bir dinar verecek parası yok ise, böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kolaylık olsun diye maafir denilen Yemen'in bir mıntıkasında üretilen bir kumaş var. O kumaştan yapılan bir elbise var. Bu isim ile ne yapılmış? Ünlü olmuş, meşhur olmuş. Diyor ki o zaman buna bedel olarak, ona muadil olarak ne yapar? O miktarda yani bir dinara o kumaştan ne kadar alınıyor? Örnek veriyorum bir top alınıyor. O zaman ne yapacak? Bir dinarı yoksa o kumaştan bir top ona değer olarak, cizye olarak onu vermesi gerekliliğini veyahut da Muaz bin Cebel radıyallahu anh'unun cizye olarak onlardan bunu almalarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini görüyoruz. Diyoruz ki bu tafsilata iyi dikkat edin. Bu kendisinden cizye alınacak kimsenin ne olması gerekiyor? Buluğ çağına ermiş olması gerekiyor. Diyoruz ki bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince biraz önce dedik burada cins olarak inek cinsi bahsedilmiş. Bunun içine diyoruz ki büyükbaş hayvanların hepsi giriyor. 30 tane büyükbaş hayvanı olan tebi'a ev tebi'an yani erkek veyahut da dişi 1 yaşını doldurmuş bir sığır zekat vermesi gerekiyor. Eğer 40 tane hayvanı varsa musinne dediğimiz 2 yaşını doldurmuş hayvanı zekat olarak vermesi gerekiyor dedik. Eğer 30'dan aşağı ise o kimseye zekat düşmediğini ne yapıyoruz bu rivayetten anlıyoruz. Tabiinden bazı ilim ehli burada deveye kıyas yaparak şu açıklamayı yapıyor. Yani 30'dan aşağısı için devede nasıl her 5 devede bir koyun var ise burada da diyorlar ki her sığırda da 30'dan aşağı olan her sırda da 5 taneye bir tane koyun verilmesi gerekliliğini söyleyen tabiinden bazı alimler var. Ama diyoruz ki onların bu görüşünü kabul etmiyoruz. Neden? Neden kabul etmiyoruz? Kıyası kabul etmediğimiz için değil. Kıyası kabul etmediğimizden dolayı değil. Nas ile birlikte kıyas yapılmasını kabul etmediğimizden dolayı. Eğer nas var ise bir yerde bir konuyla alakalı bir ayet var ise veyahut da konuyla alakalı bir hadis var ise nassın olduğu yerde kıyas olur mu? Olmaz. Bu kıyası kabul etmiyor oluşumuz kıyası bütünüyle inkar ediyoruz anlamına gelmez. Burası önemli. Günümüzde bazı insanlar var bakıyorsunuz icmayı ve kıyası kabul etmediklerini söylüyorlar. Ve bu rivayet onlara ne yapmaz? Delil olmaz. Veyahut da bu sözümüz veyahut da ilim ehlinin bu sözü kıyasın olmadığı manasına gelmez. Diyoruz ki burada tafsilat yapıyoruz. Nassın olduğu yerde ne olmaz kıyas? Olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 30 tane ineği olana şu zekat düşüyor ve bundan öncesini ne yapmamış? Zikretmemiş. Bu bize neyi gösteriyor? Bundan öncesinde zekatın olmadığını görüyor. Elimizde nas var mı? Var. O zaman nassın olduğu yerde biz başka bir yere ne yapamayız? Kıyas yapamayız. Başka bir hadisten istifade ettiğimiz husus, cizye almanın varlığına delalet eden bir hadis-i şerif. Demek ki kafirlerden cizye almanın meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olarak zikredebiliriz. Başka bir fayda, diyoruz ki buluğ çağına ermemiş olan çocuktan cizye alınmaz. Buluğ çağına ermemiş olan çocuktan cizye alınmaz. Peki neden ne olabilir? Nedeni ne olabilir? Nasıl? Yok. Geçimini sağlayamadığı için değil. Neden olabilir? Değil mi? Belki parası var. Şöyle söyleyelim. Daha savaşacak, yani Müslümanlarla savaşacak grupta sayılmadığı için. Yani bizler, düşünün mesela bir beldeye giriyorsunuz. Esir olarak aldınız. Büyüklerden, buluğ çağına ermiş olanları. Bir de esir olarak ne oldu? Çocuklar aldı. Bunlar bizle savaşan hükmü yapıyor muyuz? Düşünün annesi babası sizle savaşıyor. Bir tane şeyde kundakta veyahut da 2-3 yaşında çocuk var. Veyahut da 3 yaşında, 5 yaşında. Bu Müslümanlar ile savaşan, savaş ehli kategorisine giriyor mu? Girmiyor. Diyoruz ki Müslümanlar buluğ çağına ermiş olanlar ile buluğ çağına ermemiş olanlara aynı muameleyi yapmıyor. Buluğ çağına ermeyenler Müslümanlarla savaşanlar kategorisine ne yapmıyor? Girmiyor. Buluğ çağına erdikten sonra onların sınıfı başka bir sınıfa geçmiş oluyor. Ve aynı zamanda cizye de diyoruz ki bundan dolayı ne yapabiliyor? Farklılıklık gösterebiliyor. Ve yine diyor ki ilim ehli bu rivayetlerden yola çıkarak alınan cizye ile alakalı iktisada göre ne yapılır diyor bu? Duruma göre değişebilir. Yani şimdi burada dedik ki bir dirhem 300-400 lira diyoruz. Yani bir ülkeye bu şekliyle gidildiğini düşünün. Oradaki kafirler Müslümanlarla savaşmadılar. Yani İslam'ı kabul etmediler. İkinci şeye intikal ettiler. Dediler ki tamam biz cizye vermeye razıyız. Bu o günkü şartlara göre, iktisada göre ne yapılabilir? Durum değerlendirmesi yapılabilir. Eğer o insanlar çok zengin ise, değil mi? Adama sen verdiğin veyahut da talep ettiğin meblağ onların gözünde hiçbir şey ise bu meblağı ne yapabilirsin? Yükseltebilirsin. Veyahut da çok fakir insanlar ise o zaman da bu meblağı ne yapabilirsin? Düşürebilirsin. Çünkü niye? Adamlar bunu hiçbir türlü vermeye durumları yok. O zaman ne yapacaksın? O zaman veremiyorsunuz sizi öldürelim demeyeceksin. O zaman bu meblağı ne yapabilirsin? O oranda ayarlayabilirsin. Ve yine hadisin zahirine baktığımız zaman cizyenin bütün kafirler için geçerli olduğunu gösteriyor. İlim ehlinin büyük bir kısmı bu konuda tafsilat yapıyor. Diyorlar ki cizye kim için geçerlidir? Ehli kitap için geçerlidir. Yani eğer kendilerine savaş açtığın kimseler ehli kitap ise onlara önce İslam'ı sunarsın. Eğer kabul etmiyorlarsa cizyeyi sunarsın. Eğer bunu da kabul etmiyorlarsa onlarla ne yaparsın? Savaşırsın. Ama hadisin zahirine bakıyoruz ve sahih olan da bu. Diyoruz ki bu sadece ehli kitap ile sınırlı değil. Müslüman olmayan ehli kitap dışındaki diğer kimseler de ne yapar? Bu kapsama girer. Yani onlara da önce İslam'ı sunarsın. Eğer onlar Müslümanlığı kabul etmiyorlarsa onlara cizye vermelerini emredersin. Eğer bunu kabul etmiyorlarsa o zaman onlarla savaşırsın. Burayla alakalı delil olarak burayı da radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerifi delil olarak getiriyorlar. Diyor ki ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَمَّرَ اَم۪يرًا عَلَى جَيْشٍ اَوْ سَر۪يَّتٍ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir askere, bir orduya veyahut da gönderdiği bir seriyeye emir tayin ettiği zaman ona şöyle yapmasını emrediyordu diyor. Diyor ki فَاِنَّهُمْ eğer o topluluk cizye vermeyi kabul ederlerse, eğer o topluluk cizye vermeyi kabul ederler ise diyor ki فَاَقْبِلْ مُنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ onlardan bu cizyeyi kabul et ve onları ne yap diyor bu hususta? Bırak yani onlarla savaşma. Bu rivayette bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu kurduğu zaman veyahut da bir seriye gönderdiği zaman oradaki baştaki emire neyi emrediyor? Onlara yani İslam'a çağır. Buna icabet etmediler. Cizye vermelerini sun. Eğer bunu kabul ederseler diyor. Onlardan ne yap? Bu manada elini çek. Yani onlarla savaşma. Eğer cizye kabul ettiyseler onlardan bunu kabul et diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir rivayet bize neyi gösteriyor? Ehli kitap ile diğerleri arasında bir ayrım yapmadığını gösteriyor. Ve yine burada başka bir husus. Müslümanların açısından bakar isek Müslümanların da onlar ile savaşacak güce, kudrete sahip olması gerekir. Yani sen adamları İslam'a çağırdın, kabul etmediler. Cizye'ye verdin, çağırdın. Onu da kabul etmediler. Şimdi ne yapacaksın üçüncü aşamada? Onlarla savaşacaksın. Ama karşı tarafın gücü bariz, açık, güçlü ve Müslümanlar zayıf. O zaman diyoruz ki burada Müslümanlar ne yapmayacaklar? Onlarla savaşa girmeyecekler. Bunu nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dönüp baktığımız zaman Mekke döneminde, o zayıf olunan dönemde Allah Resulüne, Allah Azze ve Celle müşrikler ile veyahut da diğer kafirler ile savaşmasını ne yapmıyor? Emretmiyor. Ne zaman ki Medine'ye hicret gerçekleşiyor, orada İslam devleti kuruluyor, Müslümanlar artık bir güç sahibi oluyor. Bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cihadı ne yapıyor Müslümanlara? Farz kılıyor. Demek ki Müslümanların zayıf olduğu dönemde Allah Azze ve Celle Müslümanların maslahatı için ne yapmıyor? Onlara savaşı emretmiyor. Ne zaman ki Müslümanlar belli bir güce erişiyorlar, artık düşman ile savaşacak bir duruma geliyorlar. O zaman Allah Azze ve Celle Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme savaşmasını emrettiğini görüyoruz. Ve yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız son bir faydayı da söyleyelim. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. O da cizye ehline kolaylık sağlandığını gösteren bir hadis-i şerif. O da nereden çıkartıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlardan bir dinar senelik ne yap? Buluğ çağına ermiş her kimseden bir dinar senelik olarak al. Eğer bunu verecek durumda değiller ise bunun bedili olarak onlardan o Yemen'de, Yemen'e ait, Yemen'e has o elbiseden veyahut o elbisenin kumaşından o miktarda ne yaptı? Onlardan cizye olarak kabul etmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona emrediyor. Bu şekilde almasını ona emrediyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki cizye veren kimselere karşı bu şekilde bir kolaylık sağlandığını bize gösteren bir hadis-i şerif olarak söylüyoruz. İnşallah haftaya da kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.